Ayrım 31, sayfa 426. Sonra Gustav'ın ifadesi aniden değişti. Gözlerindeki deli öfkenin yerini hayret aldı. Ağzını açtı ama bir şey demesine fırsat kalmadan dudaklarının arasından kan fışırdı. Balyoz elinden düştü, başını eğip kendi vücuduna baktı. Göğsünün ortasından bir Masai assegaisinin ucu çıkmıştı. Gördüğü şeye inanamıyormuş gibi başını salladı. Sonra bacakları büküldü. Manyoro hemen arkasındaydı ve Gustav düşerken mızrağını çekip aldı. Almanın kalbi hala atıyor olmalıydı ki yaradan oluk gibi kan fışkırdı ve Gustav ölürken küçüldü. Leon Manyoro'ya baka kalmıştı. Zihni bu garip durumu kavramaya çalışıyordu. Manyoro'yu en son bir hafta önce Lonsonio Dağı'nda görmüştü. O kadar çabuk nasıl gelebilmişti? Sonra Loykot'un da orada olduğunu gördü ve engel olmasına fırsat kalmadan o da assegaisini cesede sapladı. Leon dehşet içinde kalmıştı. Ne koşullarda olursa olsun sonuçta beyaz bir adamı öldürmüşlerdi. Bunun karşılığı idamdı. Koloni yönetimi beyazların 50'ye bir azınlıkta olduğu bir bölgede böyle iğrenç bir saldırıya göz yumamazdı. Yoksa çok tehlikeli bir örnek oluştururdu. Beyni bununla savaşırken iki masaiye "Nasıl geldiniz buraya?" diye sordu. "Askerler seni Lonsonya'dan götürürken peşine takıldık." "Hayatımı size borçluyum. Bula Matari beni öldürecekti ama polis yakalarsa başınıza geleceği biliyorsunuz." Manyoro vakarla "Önemli değil" dedi. "Bana ne isterlerse yapabilirler. Sen benim kardeşimsin. Durup öldürülmeni seyredemezdim." "Nairobi'de olduğunuzu başka bilen var mı?" İkisi de başını salladı. "Güzel, çok çabuk olmalıyız." Hep birlikte Gustav'ın cesedini depodan aldıkları bir brandaya sarıp ayağına da 25 kiloluk bir krank demiri bağladılar. Halatla iyice bağladıktan sonra kelebeğe taşıdılar ve gövdedeki ana bomba yatağına yerleştirdiler. Hızlarını azaltmadan hangarı toparladılar, kavganın ve yangının bütün izlerini temizlediler. Kalan sandık parçalarını polo kulübünün arkasındaki odunların yanına götürdüler. Sonra topraktaki kan lekelerinin üstüne taze toprak döküp iyice ezdiler ve kan olduğu belli olmasın diye lekeli yerlere makine yağı döktüler. Gustav'ın kayboluşunu soruşturan olursa toplama kampına düşmemek için kaçtığı sanılacaktı. Leon kanıtları ellerinden geldiğince örtbas ettiklerine inanınca kelebeği hangardan çıkardılar ve Leon kokpite tırmanıp çalıştırmaya başladı. İki masayı da pervaneleri çevirmek için hazır bekliyordu. Sonra dört nala gelen attığın sesini duyunca kazık kesildiler ve o yöne baktılar. Leon polis mi diye mırıldandı. Uçakta öldürülmüş bir adamın cesedi var, başın belaya girebilir. Nefesini tuttu ama Max Rosenthal'ın atından indiğini görünce salıverdi. Koşarak kelebeğe gelirken sırt çantasını da omzuna atmıştı. "Bana yardım edeceğinizi söylemiştiniz" dedi. Dehşet içindeymiş gibiydi. "Az önce tören meydanında casuslukla suçladıkları üç Alman'ı vurdular. Bay Courtney, benim casus olmadığımı biliyorsunuz." "Merak etme Max, seni buradan götüreceğim. Uçağa bin." Motorlar çalışır çalışmaz iki masayı da kokpite tırmandılar. Ve ay ışığında Leon güneye dönüp Alman Doğu Afrikası sınırına doğru uçmaya başladı. 3 saat sonra natron gürünün gümüş parıltıları göründü. Ay ışığında yüzeyi ayna gibiydi. Leon neredeyse göle değecek kadar alçaldı. Gölün ortasına gelince de bomba yatağının kapağını açıp yandan sarkarak brandaya sarılı cesedin sodalı suya düşmesini izledi. Ceset suya girince beyaz köpükler sıçradı. Leon yüzeyde kalmayıp battığından iyice emin olana kadar gölün etrafında tur attı. Daha sonra gölün doğu sahiline döndü. Natron Gölü Alman ve İngiliz bölgeleri arasındaki sınırı aşıyordu. Yılın bu kurak mevsiminde kumsallar ortaya çıkardı ve su soda yönünden zengin olduğu için sertleşip bembeyaz ışıldardı. Leon kelebeği rahatça o kumsallara indirebilirdi. İşin zor yanı hangisine güvenebileceğini kestirmekti. Bir tanesinin üzerinden uçtuktan sonra dönüp geldi ve uçağı yavaşça yere indirdi. Kelebek hız kaybederek ilerlemeye başladı. Sonra kalbi ağzına gelerek tekerleklerin soda tabakasını kırdığını ve altındaki yumuşak çamura gömüldüğünü hissetti. Uçak öyle ani durmuştu ki emniyet kemerlerini bağlamalarına rağmen savruldular. Leon motorları kapattı ve kumsala atladı. Hızlı bir keşif iniş takımlarında veya gövdede hasar olmadığını gösterdi. Ama tekerlekler aksa kadar çamura saplanmıştı. Leon yüzeyi kontrol etmek için kelebeğin etrafında bir tur attı. Şansı iyi gitmiş, küçük bir çamur tabakasına denk gelmişlerdi. Oysa 50 adım ötede zemin sağlamdı. Ama 4 adamın o ağır uçağı oraya nakletmesine imkan yoktu. ''Neredeyiz Manyoro?'' İki masayı cevap vermeden önce durumu kendi aralarında tartıştılar. ''Bola Matari'nin ülkesindeyiz. Sınıra varmak için geriye doğru yarım günlük yol yürümek lazım.'' ''Yakınlarda Alman var mıdır?'' Manyoro başını salladı. ''En yakın yer Longido, güneydoğuyu gösteriyordu. Askerlerin oraya varması 1 günden fazla sürer.'' ''Yakınlarda yardım isteyebileceğimiz bir köy var mı?'' ''Endiom Embogo, kıyıdan 1 saatlik yolda büyük bir balıkçı köyü var.'' ''Yük öküzleri de var mıdır?'' Manyoro Loikot'a danıştı ve ikisi birden başlarını salladılar. ''Evet, büyük bir köyü, şefi de zengin bir adam, bir sürü öküzü var.'' ''Koşabildiğin kadar hızlı ona koş kardeşim, öküz arabasını getirip bizi bu çamurdan kurtarırsa onu daha da zengin yapacağımı söyle, halat da getirmesi gerek.'' Leon ve Max beklemek üzere kokpite yerleştiler ama sivrisinekler yüzünden şafağa kadar uyuyamadılar. Sonunda Manyoro ile Loikot'un gittiği yönden bir takım sesler duydular ve öküzleri gördüler. Arkasından kıyıdan bir sürü insan ve hayvan yaklaşmaya başladı. Manyoro çok önlerinden koşuyordu. Leon kokpitte ayağa fırlayıp gelenleri karşılamak için koştu. ''İki öküz koşumu birden getirdim.'' Manyoro başarısı yüzünden sırıtıyordu. ''Sana minnettarım Manyoro, çok önemli bir iş başardın. Halat da getirdiler mi?'' Manyoro'nun tebessümü soldu. ''Sadece kısa deri şeritler bizi o çamurdan çıkarmaya yetmez.'' diye itiraf etti. Üzülmüş gibi yapmaya çalıştı ama Leon gözlerinde bir pırıltı oynaştığını görmüştü. ''Senin gibi akıllı bir adam başka bir çare düşünmüştür belki.'' dedi. Manyoro en parlak tebessümüyle güldü. ''Ne getirdin kardeşim?'' ''Balık ağları.'' diye bağırdı ve kahkahalara boğuldu. ''Leon çok güzel bir şaka.'' dedi ama artık doğruyu söyle. ''Doğrusu bu.'' gülmekten katılıyordu. ''Göreceksin Embogo, göreceksin ve bana biraz daha dua edeceksin.'' Gölün kıyısına yüzlerce balıkçı, kadın ve çocukla birlikte 36 tane öküz gelmişti. Her öküzün sırtında koca kahverengi bir çıkın vardı. Manyoro ve Loikot'un titiz gözetimi altında çıkınlar açılıp kumsala serildi. Bunların 60'ar metre eninde el örgüsü ağlar olduğu anlaşıldı. Gözleri 3 santim kadardı, düğümleri düzgün ve sağlamdı. Leon bir kısmını alıp yırtmaya çalıştı. O bütün gücüyle asılırken köylüler etrafında dans edip bağırışıyordu. Birbirlerinde şunun suratına bakın diyorlardı. Rengi hindi ibiği gibi oldu. Bizim ağlarımız ülkenin en güzel ve en sağlam ağlarıdır. En büyük timsahlar bile parçalayamaz. Ağlar yerde birleştirildi. Sonra yaklaşık 1 metre çapında bir halat halinde dürüldü. Transatlantik halatlarından bile kalın ve ağır olmuştu. Bir köylü grubu halatın bir ucunu kelebeğin garip bir açıyla durduğu yere taşıdı. Leon ucu iniş takımlarına doladı ve köylülerin getirmiş olduğu deri şeritlerle bağladı. Öküzler takım takım çamurun kıyısına dizildi ve koşumlarına halatın diğer ucu bağlandı. Leon, Max ve iki masayı kelebeğin kanat uçlarına geçip tehlikeli bir şekilde sallanmasını ve çamura girmesini önlemeye hazırlandılar. Sonra seyredenlerin gayret naralarıyla ve öküz çobanlarının kamçılarıyla çekme eylemi başladı. Halat çamurdan çıkmış ve gerilmişti. 1 dakika boyunca başka bir şey olmadı ama sonra kademe kademe tekerlekler çamurdan kurtuldu ve kelebek sağlam zemine ulaştı. Kutlama ve kendi kendini tebrik etme histerisi bitince Leon köyün şefine birkaç öküz daha almasına yetecek cömert bir para verdi. Sonra Max'la vedalaştı ve onun sırt çantasıyla neşe içinde Alman polis karakolu Longido'ya doğru yürüyerek uzaklaşmasını izledi. O ağaçların arasında kaybolunca Leon'la Masai'ler kelebeğin motorlarını çalıştırdılar ve kokpite tırmandılar. Havalanınca Leon uçağı Nairobi'ye gitmek üzere kuzeye doğru yönlendirdi. Leon kendini Lord Delamere'a rapor edip Lord Hazretleri'nin yeni istihbarat ve irtibat subayı olarak göreve başlayınca sonraki günler büyük telaş içinde geçer oldu. Bütün bu hengameye rağmen Eva hiç aklından çıkmıyordu. Hayali günün olmadık saatlerinde bir anda karşısında beliriveriyordu. Penrod Mısır'daki yeni görevi için ülkeden ayrılırken Leon da onu uğurlamak için tren istasyonuna gelmişti. Eva ile ilgili yaşadıklarından sonra araları hissedilir derecede soğumuştu. Son anda tam kondüktör hareket düdüğünü öttürdüğü sırada Leon kendini daha fazla tutamadı ve amcasına bir kere daha Eva ile nasıl haberleşeceğini sordu. Ne de olsa Almanya ile Britanya arasındaki normal iletişim kanalları kapanmıştı. Penrod, o genç hanımı unutman gerek. Seni bir kere ateşten kurtardım ve bunu bir daha yapmak zorunda kalmak istemiyorum. O kadın sana bela ve kalp kırıklığından başka bir şey vermez diye cevap verdi. Ve kendi vagonunun balkon kısmına tırmandı. Yengene sevgilerini iletirim. Buna sevinir. Aradan hemen hemen bir hafta geçmişti ve Leon, Lord Delamere'in Barclays Bankası'ndaki ofisinden çıkıyordu. Ana kapıdan geçip yola iner inmez küçük yumuşak bir elin eline değdiğini hissetti. İlkilerek aşağı baktı ve bir villabji meleğinin koca kara gözleriyle karşılaştı. Latika, benim tatlı lollipopum. Küçük kız keyifle, adımı hatırlıyorsunuz dedi. Tabii ki hatırlıyorum, biz arkadaş değil miyiz? Küçük kız görevini ancak o zaman hatırladı. Leon'un eline katlanmış küçük bir kağıt tutuşturdu. Babam bunu size vermemi söyledi. Leon kağıdı açıp okudu. Sizinle konuşmam gerek. Latika ne zaman uygunsanız dükkanıma getirebilir. Bay Goulam Villabiji Esquire. Latika Leon'un elini çekiştiriyordu. O da kendini kıza bırakıp atına kadar gitti. Ata bindikten sonra eğilip kızı aldı ve terkisine oturttu. Kız kollarını sıkıca beline dolayınca onun heyecanlı çığlıkları arasında ilerlediler. Bay Villabiji'nin dükkanına girince onuruna düzenlenmiş köşenin daha fazla anı eşyasıyla dolu olmuş olduğunu gördü. Uçuş kıyafetiyle çekilmiş fotoğrafları ve polo sahasındaki piknikle ilgili kesilmiş gazete küpürleri eklenmişti. Bay Villabiji arkadaki odasından koşturarak karşılamaya geldi ve karısı da sert Arap kahvesiyle şekerleme ikram etti. Bütün kızları da peşindeydi ama babaları hemen kovaladı. ''Kaybolun, sizi küçük cadı dişiler!'' Onlar içeri kaçışınca kapıyı arkalarından sürgüledi. Daha sonra Leon'un yanına geldi. ''Size akıl danışmak istediğim çok acil ve önemli bir mesele var.'' Leon kahvesini yudumlayıp devamının gelmesini bekledi. ''Hiç kuşkusuz amcanız nadide sahip Kor General Ballantyne'ın kendisi adına tatlı hanım sahip von Welberg'den gelecek mesajları almamı ve doğru yetkililere aktarmamı istediğini biliyorsunuzdur.'' Merakla Leon'a baktı. Leon bu düzenlemeden haberi olmadığını söylemek üzereydi ama sonra bunun bir hata olabileceğini fark etti ve başını salladı. ''Tabii ki'' deyince Bay Villabiji rahatladı. ''Kor generalin beni seçmiş olmasının sebebi kocasıyla birlikte Altnau'da yani İsviçre'de Bodensee gölünün kuzeyindeki küçük kasabada yaşayan yeğenim. Gölün karşı kıyısında da Baviera'nın Wieskirche kenti var. Alman kontunun şatosuyla Meyerbach motor şirketinin ana fabrikası da orada. Ayrıca hanım sahip von Welberg de orada yaşıyor.'' Bay Villabiji bunu özellikle vurgulamıştı. ''Yeğenim İsviçre Telgraf şirketinde çalışıyor. Kocasının da gölde küçük bir balıkçı teknesi var. Kıyı o kötü Almanlar tarafından fazla korunmadığı için geceleri gölü geçip Wieskirchen'den mesaj almak, sonra da eve dönüp telgrafla bana iletmek zor olmuyor. Ben de gelen mesajları Kor General Ballantyne'a iletiyordum. Ama artık saygıdeğer general gitti. Gitmeden önce de gelecek mesajları kar karargahında kendisinin yerine geçen subaya iletmemi söyledi.'' Leon soğukkanlılıkla ''Evet, binbaşı Snell'' dedi ama mesajların doğruca Eva'dan geldiğini anladığı için kalbi küt küt atıyordu. ''Ah ben boşuna konuşuyorum, tabii ki siz bunları biliyorsunuzdur. Ancak feci bir şey oldu.'' Bay Villabiji lafını kesip dramatik bir tavırla gözlerini devirdi. Korkudan Leon'un yüreği sıkışmıştı. ''Hanım sahip von Welberg'e bir şey mi olmuş?'' diye sordu. ''Yok yok, çok şükür hanım sahibe değil ama bana oldu.'' Kor General gittikten sonra yeğenimden gelen ilk mesajı binbaşı Snell'in ofisine götürdüm. Nahoş koşullarda bu adamın Kor General'in düşmanı olduğunu öğrendim. Şimdi kendisi Mısır'a gittiğine göre Snell o onurlu babacan akrabanız adına hiçbir şey yapmayacaktır. Çünkü bence bu işin sağlayacağı başarı Snell'in değil Kor General'in olacak. Ayrıca anlaşılan sizin aramızdaki arkadaşlığı da biliyor ve sizi düşmanı sayıyor. Beni aşağılayıp dürüstlüğümü sorguladığı takdirde sizi de incitmiş olacağını biliyor. Beni çok kötü sözlerle huzurundan kovdu. Bay Villabiji duraksadı. Belli ki Snell'le yaptığı görüşmede derinden yaralanmıştı. Sonra acı acı devam etti. Bana şeytana tapan vahşi dedi ve bir daha böyle palavralarla karşısına çıkmamamı söyledi. Kara gözlerinden yaşlar inmeye başladı. Bundan sonrasını aklım ermedi. Ne yapacağımı bilemedim ve size başvurdum. Leon düşünceli bir tavırla çenesini ovuşturdu. Beyni hızla çalışıyordu. Eva'yı bir daha görmek istiyorsa Bay Villabigi'nin ittifakına ihtiyacı olduğunu farkındaydı. Sözlerini dikkatle seçerek konuştu. Siz de ben de Kral 5. George'un sadık hizmetkarlarıyız, öyle değil mi? Gerçekten de öyle sahip. Eğer o hayvan Snell bir hainse siz ve ben değiliz demektir.
Hayır, asla, bizler doğru ve yürekli İngilizleriz.
Kralımız adına bu işi Snell'den almalı ve başarıya ulaştırmalıyız. Leon da Bay Villabigi'nin tumturaklı konuşma tarzını benimsemişti.
Böyle bilgece sözler duymaktan mutlu oldum sahip. Ben de böyle diyeceğinizi umuyordum.
Önce siz ve ben Snell'in geri çevirdiği o mesajı okumalıyız. Emniyetli bir yerde mi? Villabigi masasından fırlayıp duvardaki demir kasaya koştu. Kırmızı deri ciltli kasa defterini çıkardı. Arka kapağın içine postanenin kendine has zarflarından birini saklamıştı. Çıkarıp Leon'a uzattı, zarf mühürlüydü.
Açmadınız mı? Tabii ki hayır, beni ilgilendirmez.
Leon artık ilgilendiriyor diyerek zarfı yırttı. İçindeki kağıdı çıkardı, açıp masaya yayarken heyecandan elleri titriyordu. Sonra dehşetle irkildi. Mektup dizi dizi sütun sütun sayılardan oluşuyordu, harflerden değil.
Lanet olsun, şifreli bu dedi. Sizde şifre anahtarı var mı?
Bay Villabigi başını salladı.
Ama cevabı nasıl yollayacağınızı biliyorsunuzdur.
Elbette, hanım sahiple bağlantı yeğenim aracılığıyla ayarlamıştım.
Eva şatonun muhteşem mermer merdiveninden hızla indi. Binici çizmeleri halı kaplı basamaklarda ses çıkarmamıştı. Ahşap kaplama duvarlarda Otto'nun atalarının tabloları vardı ve her katta zırhlı giysiler sergileniyordu. İlk başlarda şatonun mimarisini ve dekorasyonunu sıkıcı bulmuştu ama artık fark etmiyordu bile. En alt kata inince sahanlıktan gelen sesler duydu, dinlemek için durdu. Otto'nun yanında en az iki erkek daha vardı ve Eva Zeppelin filosunun Tuğ generali Alfred Lutz'la şu anda grafla tartışıyormuş gibi görünen kıdemli kaptan Hans Ritter'in seslerini tanımıştı. Otto'nun ses tonu yüksek ve emrediciydi. Yaralandığından beri eski zorba tavırları daha da abartılı bir hal almıştı. Eva Ritter'in bunu şimdiye kadar anlayıp onu kışkırtmamaya özen göstermeyi becermesi gerektiğini düşündü. Wies Kirhen'den ayrılıp Bulgaristan ve Türkiye üstünden geçeceğiz. Sonra da kuvvetlerimizin hali hazırda kuzeyini işgal etmiş olduğu Mezopotamya'ya gideceğiz. Orada yere inip yakıt, yağ ve su ikmali yapmamız gerekiyor. Daha sonra Şam'a, oradan Kızıldeniz'i geçeceğiz, Nil Vadisi'ne, Hartum ve Sudan'a gideceğiz. Sanki Otto Lutz'la Ritter'a kütüphanenin duvarındaki büyük ölçekli hareketli haritada ders veriyordu. Konuşmaya devam etti. Sudan'dan Büyük Afrika göllerini geçip Rift Vadisi üstünden Arusha'ya geleceğiz. Orada Şine ile Von Letto Forbeck bizim için yakıt ve yağ depoluyor. Oradan da Niyasa Gölü'ne ve Rodezya'ya gidiyoruz. Kalahari'nin ortasına gelene kadar telsizimiz sessiz kalacak. Ancak oraya gelince telsizi açıp Afrika'nın batı kıyısındaki Valvis Körfezi'nde bulunan istasyonumuz üzerinden Coos de la Rey ile irtibat kuracağız. Eva derin bir tatmin hissetti. Bu şimdiye kadar ele geçiremediği en hayati bilgiydi. Artık Otto'nun Güney Afrikalı isyancılara silah ve cephaneyi nasıl ulaştıracağını biliyordu. Penrose denizaltıyla Güney Afrika'nın ıssız bir sahiline çıkaracaklarını düşünmüştü. Kimsenin aklına zeplin gelmemişti. Artık bütün planı, hatta Otto'nun kesin Afrika rotasını bile öğrenmişti. Bu bilgiyle seyahatin başlangıç tarihi dışında Penrose Ballantyne'a ihtiyacı olan tüm bilgiyi vermiş olacaktı. Kütüphanenin çift kanatlı kapısının açıldığını ve seslerin daha yakından gelmeyi başladığını duyunca irkildi. Ayak seslerinden Otto ile pilotların salona gelmekte olduğunu anladı. Onları dinlerken yakalanmamalıydı. Aşağı indiğini duyuracak şekilde inmeye devam etti. Adamlar grup halinde salonun ortasında duruyorlardı. Havacılar saygıyla selam verirken Otto'nun da yüzü keyifle aydınlanmıştı.
''Ata binmeye mi gidiyorsun?'' diye sordu.
Şefe Friedrichshafen'daki pazara gidip o ihtiyar hanımda siyah mantarlardan var mı diye bakacağıma söz vermiştim. Onları ne kadar sevdiğini biliyorum. Birkaç saatliğine burada olmazsam sorun olmaz değil mi Otto? Dönüşte durup biraz göl manzarası çizebilirim. Hiç sorun olmaz canım. Zaten ben de Lutz ve Ritter'le fabrikaya gidip yeni Zeppelin'in son montajlarına bakacağım. Ben de bir süre olmam herhalde. Muhtemelen öğle yemeğini de Tuğ General Lutz'la kıdemli yöneticiler salonunda yerim. Ama sakın gelecek hafta için plan yapma.
Zeppelin'i uçurmaya hazır mısınız yoksa?
Yapmacık bir heyecanla ellerini çırptı. Graf Otto keyifle, belki oluruz, belki olmayız diye dalga geçti. Ama onu deneme uçuşu için hangardan çıkarırken orada olmanı istiyorum. Bence oldukça heyecan verici bulacaksın.
Sol kolunu kaldırıp takma kısmın ucundaki metal baş parmakla parmağı açtı. Aralarına bir küba pürosu yerleştirdikten sonra yanlamasına bir bilek hareketiyle tekrar yerine taktı. Sonra kolunu kaldırıp puroyu dudaklarının arasına yerleştirdi ve Lutz prosunu rahat yaksın diye bir lamba tuttu.
Eva ürperdiğini belli etmemeye çalıştı. Takma kolunu korkutuyordu. Fabrikadaki mühendisler Otto'nun tasarımına göre yapmışlardı. Korkutucu bir hünerle kullanmaya başladığı olağanüstü bir kreasyondu. Şişeyi metal parmaklarının arasında tutarak tek damlasını bile dökmeden konuklarına şarap ikram edebiliyor, paltosunun düğmelerini ilikleyebiliyor, dişini fırçalıyor, oyun kağıdı karıştırıp ayakkabısının bağcıklarını bağlıyordu. Ayrıca metal baş parmakla parmağın yerine takılabilen bir sürü uç daha geliştirmişti. Bunların içinde çeşitli dövüş bıçakları, polo sopasını tutmak için bir sistem ve her zamanki nişancılığı ile kullandığı tüfeklerin dipçiğini dayamak için bir dayanak da vardı. Ancak bunların içinde en dehşet verici olanı çivili gürzdü. Elinin yerine onu takınca ağır meşe bir direği kıymık kırmık parçalayabiliyordu. Eva bu gürzle bacağı kırılmış bir atın kafasını parçalayıp acısına son verdiğine tanık olmuştu. Otto onu öptükten sonra konuklarını şatonun önündeki merdivenden indirdi. Siyah pırıl pırıl bir Meyerbach binek aracına bindiler. Otto şoförü indirip direksiyonu çelik eliyle kavradı ve fabrika yönünde hızla uzaklaştılar. Eva araba gözden kaybolana kadar el salladı. Sonra rahat bir oh çekerek ön avluya koştu. Seyislerden biri en sevdiği kısrağıyla orada bekliyordu. Şatodan görülmez olunca kısrağın böğrünü topuklayıp dört nala ormandan göle giden yola sürdü. Bu yalnız at gizlileri o kasvetli şatodan ve Otto'dan yegane kurtuluşuydu. Leon'u tanıdığından beri Graf'ın vazife şinas ve üzerine titreyen metresi rolünü oynamak, onun bitmek bilmez fiziksel taleplerini karşılamak neredeyse imkansız hale gelmişti. Bazı geceler Graf o aslan pençelerinden kalan kırmızı izlerle dolu çıplak kaslı bedeniyle üstüne çıktığında yüzü arzuyla kızarıp pişmiş halde terini üzerine akıtarak abanırken onun tutkuyla alevlenmiş gözlerine tırnaklarını batırıp kendini dört direkli koca karyoladan atmamak için zor tutuyordu. Hata yapmadan ve adam aldatıldığını anlamadan daha uzun süre bu role devam edebilmesi mümkün değildi. Böyle bir durumda intikamı korkunç olurdu. Korkuyor ve Leon'un kollarında onun sevgisiyle korunmuş olmayı özlüyordu. ''Onu seviyorum ama bir daha göremeyeceğimi de biliyorum.'' diye fısıldadı ve gözyaşları atınınkine eşit bir hızla yanaklarından inmeye başladı. Sonunda Bodense gölü kıyısında en sevdiği yere ulaştı. İsviçre Alplerinin karla kaplı zirveleri tam karşısındaydı. Yere atlayıp gözyaşlarını sildi ve mavi sulara baktı. Görünürde bir sürü yelkenli vardı ama o rüzgar yüzünden ana yelkeni ve flok yelkeni camadana vurulmuş olan minik balıkçı teknesini seçti. Bir adam kıştaki dümen yekesinin kenarına tembelce uzanmıştı ve rengarenk giysili esmer bir kızla teknenin burnuna bağdaş kurmuştu. Kız esrarengiz bir ifadeyle Eva'ya bakıyordu. Birbirlerini gayet iyi tanıdıkları halde hiç konuşmamışlardı ve ilk kez fiziksel olarak bu kadar yaklaşmışlardı. Eva kızın adını bile bilmiyordu. Aralarındaki ilişki Penrod Ballantyne ve Bay Golan Villabigi tarafından ayarlanmıştı. Kız başını çevirip kıştaki adama bir şeyler söyledi. Adam dümen yekesine asılıp tekneyi çevirdi. Rüzgara karşı yol alırken direkteki çatal uçlu mavi flama açılıp dalgalanmaya başladı. Bu Eva için bir mesaj olduğu anlamına geliyordu. Balıkçı teknesi rüzgarı sancak tarafından alarak gölün İsviçre tarafındaki rotasında ilerlemeye başlamıştı. Eva rahatlamıştı. Son birkaç haftadır Penrod için Nairobi'ye yolladığı son mesajın cevabını bekliyordu. Adamın sessizliği kendini daha da kırılgan hissetmesine yol açmıştı.
Leon'la ikisini ayırdığı için ona hala kızgın olsa da Penrod yalnız dünyasına sahip olduğu yegane müttefikti. Kısrağı atlayıp hayvanı Friedrich Af'ın yönünde sürmeye başladı. Merbah arazisi 40 kilometreden geniş bir alana yayılıyordu. İleride göl kıyısında bir koru vardı. Ağaçlar sınır duvarını gölle kesiştiği yeri gösteriyordu. Duvara ulaştı ve duvardaki kapıyı açmak için atından indi. Taş bloklardan oluşan sağlam bir duvardı. Otto ilk olarak Roma İmparatoru Tiberius'un lejyonerleri tarafından inşa edildiğini söyleyerek böbürlenirdi. Kısrağı kapıya bağladı, taş blokların üstüne tırmanıp çizim defterini kucağına açtı ve manzaraya hayran olmuş gibi bakınmaya başladı. Kimsenin onu gözetlemediğinden emin olunca rahatça aşağı uzandı ve yosunlu bir taşı yerinden oynattı. Taşın arkasındaki delikte esmer kızın kendisi için bırakmış olduğu ince kağıt duruyordu. Eva kağıdı açmadan önce taşı dikkatle eski yerine yerleştirdi. Mesajın şifreli değil de normal şekilde yazılmış olduğunu görünce ödü patladı. İki satırlık yazıyı çabucak okuduktan sonra hayretle soludu. ''Amca gitti stop. Hangi şifreyi kullanıyorsunuz? Soru işareti Porsuk.'' İçini bir sevinç kapladı. ''Porsuk'' diye bağırdı. ''Canım Porsuk'um, buldun beni.'' Dünyanın öbür ucunda olsa da artık tamamen yalnız değildi. Bu bilgi zırhını sağlamlaştırıp yaralı kalbini kuvvetlendirmişti. Pirinç kağıdını ağzına atıp çiğnedi ve yuttu. Sonra coşan duygularını kontrol etmeye çalışarak göl kıyısının resmini yapmaya başladı. Arka planda Wieskirche Çan Kulesi görünüyordu. Sonra Otto'nun onu gözetlemek için kimseyi göndermediğinden emin oldu ve defterin köşesinden bir parça kağıt koparıp düzgün büyük harflerle yazmaya başladı. Macmillan İngilizce Sözlük Temmuz 1908 baskısı Stop. İlk sayısal grup sayfa Stop. İkinci sayısal grup sütun Stop. Son sayısal grup en üstteki kelime Stop. Durup duygularını doğru dürüst ifade edebilecek sözler düşündü. Sonunda ''Sonsuza kadar kalbimdesin'' yazdı. İmza eklemedi, kağıdı katladı ve dikkatle duvarın tepesindeki taşın altında bulunan nişe sakladı. Kız bunu telgrafla Bay Go olan Villabiji iletecek ve yarın akşama kadar Porsuk Nairobi'de okumuş olacaktı. Başını önüne eğip resim çizermiş gibi yaparak bir süre daha oturdu. Ama içindeki duygular yeni açılmış bir Dom Perignon gibi fokur fokurdu. Yüksek sesle ''Afrika'ya ve sevdiğim adama dönsem'' dedi. ''Tek arzum bu. Lütfen sevgili Tanrım, bana merhamet et.''